Ayrım 12.
Davranışları, dimdik duruşu, sesi ve özellikle de insanı delip geçen dikkatli bakışları çok ilginçti. Kadının daha önce tanıdığı hiçbir kişiye benzemediği sonucuna vardı. Onda sanki Almanlardan bir şey vardı. Duisburg sokaklarında yürüse kimse onun Türk olduğuna ihtimal veremezdi. Almanlar gibi dik duruyor ve üstüne giydiği hiçbir giysiyi buruşturmuyordu. Ertesi akşam Roxy daha da çok şaşırtan bir şey oldu. Evin salonunda oturuyorlardı. Ellerine geçen parayla küçük bir ziyafet hazırlamışlardı. Bir ara söz dönüp dolaşıp müziğe geldi. Roxy yeni bir şarkı yapıyor ve bunun hit olacağına inanıyordu. Melodiyi mırıldandı. Basit bir melodi tekrarı üzerine yeni yazdığı sözleri söyleyecekti. Arkadaşı orgda melodinin akorlarını çıkarmaya uğraşıyor, deneyip duruyordu. Bir akora takıldı. 3-5 denemeden sonra arkadaşlarına "Burada ne alalım moruk?" diye seslendi. Bir türlü hangi akoru basması gerektiğini bulamıyordu. Bu sırada içeriden mi minör diye bir ses duyuldu. Daha sonra da la majör. Şaşkınlıktan dona kaldılar. Ses yaşlı kadın odasından geliyordu. Çocuk mi minör, daha sonra da la majör basınca Leyla'nın söylediklerinin doğru olduğunu gördüler. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Bir süre sonra Roxy melodiye devam etti. Org çalan çocuk bu sefer susmayı ve beklemeyi tercih ediyor gibiydi. Hiçbir şey yapmıyordu. Roxy bir kez daha tekrar etti, sonra bir kez daha. Sanki hepsi odadaki büyük hanıma sesleniyor ve bir kez daha aynı şeyi yapmasını istiyorlardı. Odadan yine bir ses yükseldi. Eksik yedili. Çocuklar birbirine baktı. Böyle bir akor bilmiyorlardı. Odadan bir kez daha ve diminish diyen bir ses duyuldu. Org çalan çocuk bu akoru bilmiyorum dedi. Sonra hepsinin şaşkın bakışları altına yaşlı kadın odasından çıktı. Dimdik yürüyerek orgun başına geldi. Çocuğun kendisine gösterdiği tabureye oturdu ve klavyede diminish, yani eksik yedili akoru bastı. Sonra biraz önce Roxy'nin söylediği melodiyi çalarak akorları arka arkaya sıraladı. Parmakları klavyede inanılmaz bir sağlamlıkla dolaşıyor, hem güçlü hem de kadife gibi bir müzikalite yaratıyordu. Leyla'nın bu müzikaliteye ulaşması hiç de kolay olmamıştı doğrusu. Fräulein Annelies'in Thatcher, mein junges Fräulein. Anladınız mı? Piyanoda Thatcher her şeydir diye tekrarlamaları hala kulaklarındaydı. Çocuklar zevkten kendilerinden geçmek üzerelerdi. Hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi. Yusuf ise içten içe seviniyor ve sanki "Bakın ben size demedim mi? Büyük hanım her şeyi bilir." diye kendine övünme payı çıkarıyordu. Roxy yerinden kalktı, Orgun yanına geldi ve duyulur duyulmaz bir sesle "Teşekkür ederim." dedi. "Harika piyano çalıyorsunuz." Leyla o akşam odasına çekildikten sonra kendinden memnun bir biçimde herkesin ona derin bir saygı göstermeye başladığını düşündü. Gözle görülür bir değişiklik olmuş ve genç çocuklar neredeyse önünde eğilecek hale gelmişlerdi. Bu etkide paranın rolü daha küçüktü ona göre. Esas saygıyı piyano eğitimi sağlamıştı. Bu çocukların neredeyse hiç eğitilmemiş olduklarını görüyordu. Ne bilgi, ne kültür, ne de toplum içinde davranış kuralları. Öylesine büyümüş gitmişlerdi işte. Buna hayret ediyordu. Kendisine eğitmek için gelen hocaları hatırladı. Piyano etütleri, Fransızca fiil çekimleri, Shelley, Blake, Wordsworth, Tension şiirleri, Almanca Goethe ve Wilhelm Meister hayatının olmazsa olmaz parçalarıydı. Eğer babasıyla birlikte büyüseydi büyük bir olasılıkla ana dili İngilizce olurdu ama şimdi Almanca düşünüyor ve rüyalarını bazen Fransızca görüyordu. Babasının dili bunlardan sonra geliyordu. 14. Bir öğleden sonra Roxy salonda yalnız başına televizyon seyrediyor, National Geographic kanalında hayvanların cinsel yaşamları üstüne bir belgesel izliyordu. Leyla Hanım odasındaydı. Roxy aslında böyle kanallara pek bakmazdı. Artık Afrika'da ceylan avına çıkan her kaplana iki kamera düştü ve parçalanan her ceylan filme alındığı için bitmek tükenmek bilmeyen kanlı sahneler izlemekten sıkılmıştı. Ama bu belgesel öldürmeyi değil, hayat yaratmayı, yani çiftleşmeyi anlatıyordu. Önce yılanların çiftleşmeleri gösterildi uzun uzun. Erkek yılan için dişinin yanına sokulmak zordu. Çünkü dişi yılan çiftleşmek istemediği zaman öldürücüydü. Ayrıca erkeği kabul edip onunla çiftleştiği zaman bile durum tehlikeliydi. Erkek yılan cinsel birleşme sonrası öldürülmekten korktuğu için hızla uzaklaşıyordu oradan. 10 dakikalık seyir sonunda Roxy yılanlar için ölüm ile seksin birbiriyle kardeş olduğunu anlamıştı. Dişilere yanaşmak zordu. Arkasından aslanların cinsel hayatına geçildi. Aslanlarda da en büyük problem dişiyi bu işe razı edebilmekti. Çünkü dişi bir erkekten hoşlanmadı mı en basitinden basıyordu tekmeyi. Daha tehlikeli uzaklaştırma yöntemleri benimseyenler de vardı. Roxy belgeseli izledikçe aslında en kolay çiftleşmenin insan dişisi olduğu sonucuna vardı. Erkekler için ne dişi tarafından sokulma, pençelenme, parçalanma riski vardı ne de çiftleşme zamanı konusunda sorun. Dişi hayvanlar sadece her yıl belli zamanlarda, hatta bazıları 2 yılda bir kızışıyor ve binbir güçlükle seçtikleri erkeği kabul ediyor, sonra da kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Hatta belgeselde erkek aslanın dişi aslanın yavrularını öldürdüğü, böylece onu yeniden çiftleşmeye zorlamak istediği anlatılıyordu. Ama durum insanlarda hiç de öyle değildi. Sekse çocuk yapma, üreme amacı neredeyse kaybolmuştu. Bu yüzden de insanın dişisi önüne gelen erkekte yatar hale gelmişti. Roxy'ye göre insan türü başka alanlarda olduğu gibi cinsellikte de doğayı yabancılaşmış, doğal güdülerini yitirmişti. Hangi hayvan bir başka hayvan çiftinin sevişmesini ya da dişinin çıplak vücudunu seyretmek için para öderdi ki? Bu işe para kazanma hırsı bulaşınca her şey ortalığa dökülmüş, insanların düş gücüne hiçbir yer bırakılmamıştı. Pornografik filmler neredeyse tıp fakültesinde okutulan bir anatomi dersi gibi kadın vücudunda girilmedik nokta bırakmamıştı. Bütün bunları Aşık Veysel'in aşk nedir sorusuna verdiği seversin, kavuşamazsın, aşk olur cevabıyla karşılaştırınca ne kadar saçma geliyordu. Okulda okuttukları Goethe'nin romanındaki genç Werther bu devirde olsa intihar etmeye aklından bile geçirmez, pornografik filmlerden edindiği deneyimleri uğrayacağı ilk seks kulüpte uygulama yoluna giderdi. Erkekler için bu kadar basit bir iş. Çünkü onlar doğanın mümkün olduğu kadar çok sayıda kadını gebe bırakmak üzere programladığı yaratıklardı. Kadının görevi ise bunu sınırlamak ve alabileceği en sağlıklı dölü aldıktan sonra çocuğunu doğurmaktı. Bu açıdan bakılınca çağımızın erkekleri doğalarına bir parça uygun davranıyorlardı. Terslik, özgürlüğü erkekleşme gibi anlayarak kadınları küçük düşüren ve doğalarını değiştirmeye çalışan kadınlardaydı. Bu düşünceyi bir kadın olarak değil de erkek olarak ileri sürse feministlerden ne kadar dayak yiyeceği aklına geldi, gülümsedi. Ama bu akıl yürütme Roxy'nin zaten sık sık daralan yüreğine yeni sıkıntılar ekledi. Maurice'den başlayarak yattığı olanları ve bunun anlamsızlığını düşündü. Hayvanlar gibi içgüdüleriyle doğaya uygun yaşayamadığı için hayıflanıyordu. Kendisini kullanılmış ve yıpratılmış hissediyordu. Ve işin kötüsü bu ortamda uzun yıllar aşık olamamış, kupkuru yaşamıştı. Son zamanlarda gazetelerde, televizyonlarda, roman ya da şiir kitaplarında aşk sözcüğünden geçilmezken, adında aşk geçen kitaplar satılırken, herkes aşkla oturup aşkla kalkarken kendisi bu duygunun yanına bile yaklaşamamıştı. Doğrusu Yusuf'u bugüne kadar yatağa girdiği erkeklerden daha iyi, daha temiz ve namuslu buluyordu. Bir anlamda seviyordu da bu çocuğu. Dünyaya bakışındaki saflık ve iyi niyet onu çekiyordu ama acaba aşk mıydı bu? Galiba kendi kuşağındaki herkes böyleydi. Çıplaklık, özgür seks ve mahremiyetin ortadan kalkışı aşkı da bitirmişti. Belki de kendisinin hiç tatmadığı aile kavramı bütün bunların yerine geçen tılsımlı bir merhemdi. Kim bilir? Derken aklı odada uyumakta olan Leyla'ya kaydı. Yusuf'un anlattıklarına bakılırsa kadın ne evlenmiş ne de aşık olmuştu. Yapayalnız bir hayat mümkün müydü? Ne acayip bir kadındı bu böyle. Yaşına rağmen kendisine Leyla Hanım değil Leyla denmesine ısrar ediyordu. Kendi çevresinde yaşlı kadınlara hep teyze denir, onların elleri öpülürdü. Ama Leyla bunların hiçbirini istemiyor, çocuklara bile kendi akranıymış gibi davranıyordu. Evdekiler de onun isteğine uyarak Leyla diye sesleniyor ama siz diyorlardı. Leyla bu akarı nasıl basacağımızı gösterir misiniz? Leyla siz kabak greten yapmayı biliyor musunuz? Leyla aşağı, Leyla yukarı. Böylesi gençlerin de çok hoşuna gitmişti. Leyla'nın bilmediği şey de yok gibiydi. Piyanodaki ustalığından sonra Roxy kadının bir yönünü daha keşfetmiş. Bu da yerin dibine geçmesine yol açmıştı. Çünkü Leyla'nın eve geldiği ilk günlerde arkadaşlarıyla Almanca konuşup bu yaşlı cadı hakkında ağzı alınmayacak şeyler söylüyor ya da onunla sık sık alay ediyorlardı. Ta ki bir gün Leyla Hanım'ın mükemmel Almanca bildiğini anlayana kadar. Yaşlı kadının bu derece mükemmel Almanca bildiği kimin aklına gelirdi ki? Demek ki kendilerinin bütün o alay ve aşağılama kokan sözlerini sabırla dinlemiş ve hiç renk vermemişti. Bu keşiften sonra Roxy Leyla Hanım'dan çekinir olmuş ve ona daha dikkatle bakmaya başlamıştı. Bu kadar çok şey bilen bir insana rastlamamıştı şimdiye kadar. Almanya'da okuldaki hocaları bile bu Türk kadınına aşık atamazdı. Onun hakkında bu kadar çok düşünmesi de garipti doğrusu. Ona acıyor muydu? Sevmeye mi başlamıştı? Saygı mı duyuyordu? Sonra hadi canım dedi kendi kendine. Bana ne bu kadından? Ama Leyla'yı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Çocuklarda da Leyla'ya karşı tuhaf bir saygı oluşmuştu. O salona girdiği zaman yerlerinde kıpırdanıyor, ayağa kalkıp onu selamlamak ister gibi yarım yamalak hareketler yapıyorlardı. Yusuf bütün bunlardan derin bir memnuniyet duyuyordu elbette. Roxy'nin ailesine ve insanlara karşı duyduğu nefret duvarında bir delik açılması ve Leyla'ya neredeyse tutkuyla bağlanması, kadın eve geldikten 2 hafta sonra bir gün onun anılarını gizlice okumasıyla başladı. Yaşlı kadın bütün gün salondaki yazı masasına bir deftere bir şeyler yazmış, sonra da aniden bastıran uykuya direnemeyerek odasına çekilmişti. Roxy bir süre sonra onun düzenli nefeslerinden derin bir uykuya daldığını anladı. Masaya yaklaşıp deftere bir göz attı. Müthiş bir Almanca ile yazılmış satırlarla karşılaştı. Dili o kadar mükemmel bir biçimde kullanıyordu ki Almanya'da doğup büyümüş olan Roxy bazı kelimelerin anlamlarını bile bilmiyor, cümle yapılarını anlamakta zorlanıyordu. Ama açık olan bir şey vardı. O da yaşlı kadının müthiş acı çekmekte olduğuydu. Kendine acıyan bir tavır yoktu bu notlarda. Duygusal kelimeler de kullanılmıyordu. Ama evini kaybeden kadının anılarını da yitirmekten korktuğu ve müthiş bir çaresizlik içinde olduğu belliydi. Dedesine, anneannesine ve annesine hitaben yazılmış satırlar vardı. Evi koruyamadığı için kendini suçluyor ve beni affedin diyordu. Bunları okuduğu zaman Roxy belki de hayatında ilk kez büyük bir utanç ve yaşlı kadına hayranlıkla karışık bir sevgi duymaya başladı. Yavaşça oda kapısından baktı. Bir süre yaşlı kadının uyuşunu seyretti. Uyku, Leyla Hanım'ın bütün savunma duvarlarını yıkmış, onu yarı açık ağzıyla başa çıkamayacağı kadar büyük doğal güçlere teslim olan aciz ve acı çeken bir kadına döndürmüştü. Roxy şaşırarak bu manzaranın içini burktuğunu, neredeyse gidip kadının zayıf omuzlarına sarılmak istediğini fark etti. Bunu yapmadı ama yaklaşıp kaymış olan battaniyesini düzeltti. Bir yandan da ömründe ilk kez hissettiği yumuşak duygulara şaşıp kalıyordu. Çocukluğundan beri sert bir dünya içinde yetişmiş ve böyle duygusallık gösterilerini zayıflık olarak görmüştü. Ailesi içindeki sert ilişkilerin ona öğrettiği şey dünyanın bir savaş alanı olduğuydu. Ama nedense bir süredir içinde yaşlı kadına karşı iyi duygular beliriyor, hareketleri giderek yumuşuyor, yüreği şefkatle kabarıyordu. Bir tek yaşlı kadının varlığı bu değişikliği yaratmaya yeter miydi? Kendisine neler oluyordu böyle? Yusuf'la konuşup yaşlı kadının evini geri almak için yardım etmek istediğini söyleyecekti. Cihangir'de birçok dostları vardı. Gazeteciler, avukatlar, üniversite hocaları tanıyorlardı. İlk yapacakları iş o sahte raporu düzenleyen doktoru bulup onunla konuşmaktı. Almanya'da hak aramak kutsal bir şeydi. Burada neden olmasındı? Yusuf Roxy'deki bu büyük değişime şaşırıyordu. Acaba bu ilgi nereden kaynaklanıyordu? Kadın onlara para yardımı yaptı ve hayatlarını düzene soktu diye miydi? Bütün bunlar yoksa ona gerçekten acımış mıydı? Bu konuşmaların kararlarının sonucu olarak 2 gün sonra yaşlı kadına bunak raporu veren doktoru görmeye gittiler. Adam üniversitede profesördü. Tanınmış biriydi. Arada bir gazetelere milliyetçi dozu yüksek yazılar da yazıyordu. Üniversite hastanesindeki yorgun ve yılgın hasta kalabalığın arasından sıyrılarak koridorlarda ilerlediler ve hocanın odasını buldular. Roxy ile Yusuf adamın kapısının önünde bir süre bekledikten sonra hademe tarafından içeri kabul edildiler. Televizyonlardaki açık oturumlardan tanıdıkları gür kaşlı gözlüklü profesör onları oturtturdu ve kibarca ne istediklerini sordu. Leyla Hanım'ın onun raporuna dayanılarak evinden atıldığını anlattılar ve yaşlı kadını hiç görmediği halde bu raporu nasıl verebildiğini sordular. Adam önce biraz şaşaladı ama sonra "Siz o hanımın akrabaları mısınız?" dedi. Yusuf tam hayır diyecekti ki Roxy'nin telaşla atılıp "Evet" dediğini duydu. "Kendisi teyzemdir." Profesör "Allah Allah" dedi. "Bana kadının kimsesiz olduğunu söylemişlerdi." Sonra hemen kendisini toparladı. "Zavallı kadının aklı başında değil. Kendisini hiç görmeden bunu nasıl söylersiniz? Gördüm kızım gördüm, hiç görmeden rapor yazılır mı? Bir kere ben sizin kızınız değilim. İkincisi teyzem sizi hiç görmediğini ve hiç kimsenin kendisini muayene etmediğini söylüyor." Profesör bir süre dalgın dalgın karşıdaki duvara baktı. "Dementia" diye kendi kendine mırıldandı. "Dementia ne güçlü şey. Ne amansız bir hafıza silinişi. Allah düşmanımın başına vermesin." Sonra silkinip kendine gelmiş gibi karşısındaki iki gence hitap etti. "Ah zavallı kadıncağız. Bakın bunu bile hatırlamıyor işte. Neyse başka bir isteğiniz var mıydı?" Profesör ayağa kalkıp görüşmenin bittiğini belli etti. Odadan çıkmakta olan gençlere gülümseyerek bakıyordu. Sanki sizin gücünüz bu işlere yetmez, iyisi mi fazla burnunuzu sokmayın der gibi küstah bir bakıştı bu. Tam kapıdan çıkarken Roxy, aslında bizim ziyaret sebebimiz farklı dedi. Biz gazeteciyiz. Arkadaşım bu konuda bir haber hazırlıyordu. Bu söz üzerine adamın yüzünün allak bullak olduğunu gördüler. Zaten bu konuda kötü bir şöhreti olduğu için adının daha fazla mülke el koyma haberine karışmasını istemiyordu. Bütün Türk egemen çevrelerinde olduğu gibi kimsenin kendisine bir şey yapamayacağı konusundaki inancı tamdı. Ama ne olur ne olmaz diye bu genç ve acemi gazetecilere karşı son kozunu oynamak istedi. Kapıdan çıkmakta olan gençleri durdurdu ve sesini alçaltarak "Çocuklar, biliyorsunuz değil mi?" diye sordu. Merakla baktılar. "Bu kadının," dedi, "nesebi gayri sahih." Roxy bu Osmanlıca sözden hiçbir şey anlamadı. Profesör devam etti. "Bir İngiliz işgal subayının gayri meşhur çocuğu. Bu yüzden zaten Türk toplumundan dışlanmış biri. Şimdi de bunun adı zavallıcık." Son sözler Roxy'yi çok kızdırdı. Dönüş yolu boyunca adama attı tuttu. İşte bu tutumdan nefret ediyordu Roxy. Çok bilmiş, karşısındakini aşağılayan, küçümseyen gözlerle bakan bir tavır, otorite. Adam kendisine kızım dediği zaman sözü ağzına tıkaması ve ben sizin kızınız değilim demesi içini ferahlatmıştı. Bu adamlar ancak bu dilden anlarlardı. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bir türlü kurtulamadığı muamele yine karşısına çıkmıştı. Aşağılama, küçük görme, sen benim eşitim değilsin tavrı. Almanya'da da aynen böyle olurdu. Sokakta kendisini görmezden gelen bakışlarla karşılaşırdı. Özellikle iyi giyimli, orta yaşlı, zengin ve uzun boylu Alman kadınlar kendisi gibi yabancıları görmeyen bir bakış geliştirmişlerdi. Sanki bakışlar sana takılmadan geçiyor ve uzaklara uzanıyordu. Belki de bu statüden kurtulduğu tek yer Alman erkeklerinin gözlerini kendi vücuduna kilitlediği seks salonuydu. Almanya'daki aşağılanmalardan, küçük gören bakışlardan kurtulmak için buraya gelmişti. Ama burada karşılaştığı muamele neredeyse daha beterdi. Kimi Almancı diye küçümsüyor, kimi boyalı saçlarına bakıyor, kimi yaptığı müziğe dudak kıvırıyordu. Bu müziği anlamıyorlardı buralarda. Tek anladıkları şey kendilerini süs köpeği gibi güzelleştirmiş şarkıcı kadınların açık saçık gösterileriydi. Bazen bütün bunları düşünüyor ve hayatı boyunca saygı göremeyeceği için kendine acımaya başlıyordu. Nerede yanlış yaptığını sorup duruyordu. İstediği tek şey saygı görmekti. Başka bir şey değil. Bu sahtekar doktor da o nefret ettiği başarılar dünyasının bir adamıydı. Kendinden son derece emindi. Ama son anda söylediği sözler huzurunu kaçırmaya yetecekti. Şimdi iş bir avukat bulup Leyla Hanım'ın muayene edilmesini sağlamak ve evini geri alabilmesi için bir dava açmaya kalıyordu. Yusuf, Roxy'nin kendini iyice kaptırmaya başladığı bu kurtarıcı rolünden çok hoşlandığını gördü. Hastanenin kapısını açıp önce Roxy'nin geçmesi için yol verdi. Roxy bir kez daha herkesin kendisinden saygıyı esirgediğini, bir tek Yusuf'un onu aşırı şımarttığını düşündü. Yaptığı müziğe bile tutkundu bu çocuk. Her türlü kaprisine boyun eğiyor ve elinden geldiği kadar onu yatıştırmaya çalışıyordu. Tuhaf bir çocuktu doğrusu. Bu kadar uysal, barışçı ve olgun bir Türk erkeği bildiği hiçbir kalıba uymuyordu. Tanıdığı Alman gençleri ilgisiz ve bencil, Türk erkekleri ise kaba ve vahşiydi. Çevresinde gördüğü kızların çoğu erkek arkadaşlarından dayak yiyordu. Roxy Yusuf'un kişiliğini daha iyi anlamaya çalışıyor ve sorular soruyordu ona. "Sen hiç kavga eder misin?" "Kiminle?" "Ne bileyim, karşına çıkıp canını sıkanlarla. Bazen." "Peki hiç yumruk yumruğa dövüştün mü? Birinin yüzüne yumruk attın mı?" "Hayır." "Neden?" "Niçin yapayım? Birisinin yüzüne vurmak neden gerekli olsun ki?" "Bilmem. Bütün gençler bunu yapar. Gençlik kavgaları. Ben yapmadım hiç." "Peki aşık oldun mu?" "3. "Hadi söyle. Söyle bakalım. Kaçmak yok. Hiç aşık oldun mu?" "Evet." "Kime?" "Sana ne?" "Ne demek bana ne? Söyle, hiçbir kıza aşık oldun mu?" "Evet dedim ya." "Kime?" "Biliyorsun." "Hayır, ben bizden bahsetmiyorum, benden önce." "Hayır." "Yalan söylüyorsun, yalancısın sen." "O zaman belki diyelim." "Biliyordum zaten. Kime?" "Anlatmak istemiyorum." "Hayır, anlatacaksın." "Zarif ve ilginç birisine." "Benden daha mı zarif?" "Evet." "Ya, benden daha mı çok sevdin onu?" "Hayır." Nereden bileyim? Roxy, bırak bu soruları artık. Uyumak istiyorum. Sabah olmasına pek fazla bir şey kalmadı. Peki o kızın adını söyle bırakayım. Yoksa sabaha kadar uyutmam seni. Hadi Roxy. Söyle. Bir tek ismini söyle. Peki söylüyorum. Leyla. Ne? Hangi Leyla? Yan odada uyuyan kadın. Çok kötüsün. Yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylemiyorum. Ben çocukluğumda bu kadına aşıktım. Herkes aşıktı zaten. Ben böyle bir aşkı kastetmedim. Ama olup biten tek şey bu. Peki sen anlat bakalım. Hiç aşık oldun mu? İşte gece yatakta iki günahkar sırdaş gibi fısıldaşmalarının kaçınılmaz sonu gelmişti. Her gece böyle oluyor ve Yusuf sözü onun eski sevgililerine ve yaşadığı cinsel deneyimlere getirmeden susmuyordu. Roxy bu iyi çocuğun saf yüreğini müthiş bir kıskançlığın kemirdiğini hissediyor ve işi ne kadar değişik de olsa sonunda Türk erkeği tarafı ağır basıyor diye düşünüyordu. Onun aşık oldun mu sorusuna hayır cevabı verirken konuşmayı bitirmek istiyor ama ne yazık ki bitmeyeceğini, sonuna kadar gideceğini de biliyordu. Hayır. O kadar kesin bir tavırla söylüyorsun ki duyan da sahi sanacak. Almanya'da hiç erkek arkadaşın olmadı mı? Oldu. İyi ama. Aşık oldun mu dedin? Hayır dedim. Ama erkek arkadaş başka. Peki aşık olmadan mı onlarla yatağa girdin? Evet. Niçin? Bilmiyorum, adet yerini bulsun diye. Çevremde herkes öyle yapıyordu. Kaç kişiyle beraber oldun? Canım bırak bunları şimdi. Kaç erkekle? Söyle bana, senin her şeyini merak ediyorum. Peki, 3. Memnun oldun mu? Niye memnun olayım? Sapık mıyım ben? O zaman niye ısrarla soruyorsun? Olup bitmiş şeyler. Hatırlamıyorum bile. Bana yaptığın şeyleri onlara da mı yaptın? Yusuf, bunları konuşmak istemiyorum. Sus diyorum sana. Şşş, sesini yükseltme. Ama bana anlat. Tatmin ediyorlar mıydı seni? İşin bu noktasında Roxy isyankar bir ağlama tutturuyor. Ağzına geleni söylüyordu. Sus dedim sana. Beni zorlama. Bunları konuşmak istemiyorum. Peki tamam. Eşeklik ettim yine. Ama artık ağlama. Bir daha sormayacağım.